Ayrım 11.
Sanırım geçmişte ben de buna kapılmıştım dedim Zekiye arkadaşımın neden söz ettiğini bütünüyle anlayarak. Julian bahaneler yaratmayı bırak ve sadece yap dedi. Güçlü inancının hissedildiği bir ses tonuyla. Neyi yapayım? Düşünmeye zaman ayır. Düzenli bir iç gözlem alışkanlığı edin. Yogi Raman tüm yaptıkları ve düşündüklerini bir sütunda sıraladıktan sonra karşısındaki sütuna da değerlendirmelerini yazardı. Yazıya döktüğü davranışları ve düşünceleriyle yüzleştikten sonra kendine bunların olumlu olup olmadıklarını sorardı. Öyleyseler uzun dönemde büyük kazanımlar sağlayacaklarından değerli enerjisini bunlara vermeye devam ederdi. Ya olumsuzlarsa? Bu durumda onlardan kurtulmak için açık bir tutum sergilerdi. Sanırım bir örneğin bana yardımı olacak. Kişisel olabilir mi diye sordu Celin. Elbette, senin içten düşüncelerinden birkaçını duymayı çok isterim dedim. Aslında ben seninkilerini düşünüyordum. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kıkırdamaya başladık. Ah tamam, her zaman dediğini yaparsın. Tamam, bugün yaptığın birkaç şeyle başlayalım. Bunları masadaki şu kağıda yaz talimatını verdi Celin. Az sonra önemli bir şeyler olacağını hissettim. Yıllardır ilk kez yaptıklarım ve düşündüklerimi değerlendirmeye zaman ayırıyordum. Bu çok alışılmadık ancak bir o kadar da akıllıcaydı. Her şey bir yana neyi iyileştirmem gerektiğini anlamaya zaman ayırmaksızın kendimi ve yaşamımı iyileştirmeyi nasıl umabilirdim? Nereden başlamalıyım diye sordum. Bu sabah neler yaptığından başla ve gününün kalan kısmına ilerle. Yalnızca birkaç önemli noktaya değin, daha konuşacağımız çok şey var ve birkaç dakika sonra Yogi Raman'ın öyküsüne dönmek istiyorum. Güzel, 6:30'da kalktım, elektrikli horozumun sesiyle diye espri yaptım. Ciddi ol ve devam et diye yanıtladı Julian sertçe. Tamam, sonra duş yaptım, tıraş oldum ve bir omleti mideme indirdikten sonra işe gitmek için aceleyle çıktım. Ailen ne yaptı? Hepsi uyuyordu. Her neyse, ofise vardığımda 7:30 randevumun 7'den beri beklemekte olduğunu gördüm. Ah dostum, bir de sinirlenmemiş mi? Senin tepkin ne oldu? Kendimi savundum. Ne yapsaydım, beni sıkıştırmasına izin mi verseydim? Tamam. Sonra ne oldu? İşler daha kötüye gitti. Mahkemeden aradılar. Yargıç Wilda Best'in beni ofisinde görmek istediğini ve 10 dakika içinde orada olmazsam birilerinin kellesine gideceğini söylediler. Wilda Best'i hatırlıyorsun değil mi? Ferrari'ni onun park yerine bıraktığın için seni mahkemeye itaatsizlikle suçladıktan sonra ona vahşi hayvan lakabını takan sendin dedim kahkahalarla o olayı hatırlayarak. Bunu hatırlatmak zorundaydın değil mi diye yanıtladı Julian. O zamanlar herkesçe konuşulan bu hınzırca davranışı gözünde canlanarak. Her neyse, mahkeme binasına koştum ve katiplerden biriyle başka bir tartışma daha yaptım. Ofise döndüğümde beni hepsi acil olarak işaretlenmiş 27 telefon mesajı bekliyordu. Daha devam edeyim mi? Evet lütfen. Pekala. Eve dönüş yolunda arabamdayken Jenny aradı ve annesine uğrayıp onun meşhur keklerinden almamı istedi. Sorun şu ki oraya giden kavşağa saptığımda yıllardır gördüğüm en kötü trafik tıkanıklığının içine girmiş oldum. Sonuçta mesai bitiminin trafiğinin ortasındaydı. 35 derece sıcakta sinirden titreyerek ve daha da çok zaman kaybedeceğimi düşünerek kala kaldım. Tepkin ne oldu? Trafiğe lanet yağdırdım dedim samimiyetle. Aslında arabamın içinde bağırıyordum. Neler söylediğimi duymak ister misin? Sanırım bu bahçemi beslemek isteyeceğim türden bir şey değil diye yanıtladı Julian hafif bir gülümsemeyle. Fakat bu iyi bir gübre olabilir. Hayır teşekkürler. Belki burada durmalıyız. Gününün nasıl geçtiğine bakmak için bir saniye ara verelim. Açıkçası geriye bakarsan mümkün olsa kesinlikle farklı davranmış olmayı isteyeceğin en az birkaç şey var. Kesinlikle. Ne gibi? Pekala. Birincisi ideal bir dünyada daha erken kalkardım. Yeri dövercesine koşturmakla kendime iyilik ettiğimi sanmıyorum. Sabah daha huzurlu ve gün içinde kendimle barışık olmayı isterdim. Bana anlattığın gülün kalbi tekniği burada işe yarayacak gibi görünüyor. Ayrıca kahvaltı masasında yanımda ailemin olmasını isterdim. Yalnızca bir şeyler atıştırmak için otursalardı. Bu bana daha iyi bir denge duygusu verirdi. Jenny ve çocuklara yeterince zaman ayıramadığımı düşünüyorum sürekli. Ama bu mükemmel bir dünya ve senin mükemmel bir yaşamın var. Gücünü kontrol altına alabilecek güce sahipsin. Düşlerini gerçekleştirebilecek güç elinde, dedi Julian sesini yükselterek. Bunu anlıyorum. Gerçekten değişebileceğimi hissetmeye başladım. Harika. Şimdi gününü değerlendirmeye devam edelim, komutunu verdi. Pekala. Müvekkilime bağırmamış olmayı isterdim. Mahkeme katibiyle tartışmamış ve trafiğe lanet etmemiş olmayı da. Trafik buna aldırmıyor da değil mi? Tıkanmayı sürdürüyor diye mırıldandım. Sanırım şimdi kendin hakkında düşünme ritüelinin gücünü anlamaya başladın. Yaptığın şeylere, gününü nasıl geçirdiğine ve zihninden geçen düşüncelere bakarak gelişme düzeyini ölçmek üzere kendine puan verebilirsin. Yarını iyileştirmenin tek yolu bugün neyi yanlış yaptığını bilmektir. Ve hataların tekrarlanmaması için açık bir planla gelmelisin değil mi diye ekledim. Kesinlikle. Hata yapmanın eleştirilecek bir tarafı yok. Hatalar yaşamın bir parçasıdır ve gelişme için de gereklidir. Bu şöyle söylemeye benziyor. Mutluluk doğru kararlarda, doğru kararlar deneyimle ve deneyim yanlış kararlarla gelir. Ancak aynı hataları tekrar tekrar her gün yinelemenin kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu tam da insanları hayvanlardan ayıran bir nitelik olan kendinden haberdar olma yetisinden tamamen yoksulluğun göstergesidir. Bunu daha önce hiç duymamıştım. Evet, bu doğru. Yalnızca insanlar kendilerinden bir adım öteye giderek neyi doğru, neyi yanlış yaptıklarını analiz edebilirler. Bir köpek bunu yapamaz, bir kuş da. Hatta bir maymun bile yapamaz bunu. İşte kendin hakkında düşünme ritüeli budur. Günlerinde ve genel olarak yaşamında neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu düşün. Sonra çabucak gelecek iyileşmelere hazır ol. Düşünecek çok şey var Julian dedim. Düşünecek çok şey var diye yineledim kaygılı bir ifadeyle. Işık saçan yaşamın 6. ritüeline ne dersin? Erken uyanma ritüeli. Ah, sanırım neyin geleceğini biliyorum. Uzaklardaki cennet diyarı Sivana'da öğrendiğim en iyi öğütlerden biri güne iyi başlamak için güneşle birlikte kalkmaktı. Çoğumuz bizim için gerekli olandan fazla uyuruz. Ortalama biri için 6 saat uyku mükemmel, sağlıklı ve dinç olması için yeterlidir. Aslında uyku bir alışkanlıktan başka bir şey değildir ve diğer alışkanlıklarda olduğu gibi istediğin sonucu almak için kendini eğitebilirsin. Bu durumda daha az uyumak için söz gelimi. Ama çok erken kalkarsam çok bitkin hissediyorum dedim. İlk birkaç gün çok yorgun hissedeceksin. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta erken kalkmaya başladığın ilk hafta boyunca böyle hissedebilirsin. Bunu lütfen uzun dönemli kazanım için kısa süreli küçük bir sıkıntı olarak gör. Yeni bir alışkanlık kazanmaya çalıştığında hep bir parça sıkıntı yaşayabilirsin. Bu yeni bir çift ayakkabı ayağına alışana dek hissettiğin rahatsızlığa benzer. İlkin giymesi biraz zordur ama kısa süre sonra eldiven gibi otururlar. Sana daha önce söylediğim gibi acı çoğunlukla kişisel gelişimin habercisidir. Ondan korkma. Aksine onu kucakla. Tamam. Erken kalkmak için kendime eğitme fikrini sevdim. Önce şunu sorayım. Erken ne anlama geliyor? Güzel bir soru daha. İdeal bir saati yok. Şu ana dek seninle paylaştığım her şey gibi senin için doğru olanı yap. Yogi Rama'nın öğüdünü hatırla. Uçta olandan kaçın. Her şey ılımlı olmalı. Güneşle uyanmak bana bir uç nokta gibi geliyor. Aslında değil. Yeni günün ilk ışıklarından daha görkemli olan pek az doğal güzellik vardır. Bilgeler güneş ışıklarının cennetin armağanı olduğuna inanırlar ve aşırısından kaçınmakla birlikte düzenli olarak güneş banyosu yaparlardı. Onları sabahın ilk ışıklarıyla dans ederken görebilirdin çoğu kez. Bunun olağanüstü uzun yaşamlarının bir başka anahtarı olduğuna kesinlikle inanıyorum. Sen de güneşlenir misin diye sordum. Kesinlikle. Güneş beni gençleştirir. Yorgun olduğumda ruhumu canlandırır. Doğunun kadim kültüründe güneşin ruhu açılan kapı olduğuna inanırlardı. İnsanlar ruhlarıyla birlikte vücutlarının da serpilmesi için ona dua ederlerdi. Güneş ışığı yaşam enerjini açığa çıkarır, duygusal ve fiziksel canlılığını tazeler. O keyifli bir hekimdir. Ziyaretlerin aşırıya kaçmadığı sürece elbette. Hay aksi, konudan uzaklaştım. Her gün erken kalkmaktan söz ediyorduk. Bu ritüeli kendi alışkanlıklarımın arasına nasıl alabilirim? İşte birkaç ipucu. Öncelikle uykunun miktarı değil, kalitesinin önemli olduğunu asla unutmamalısın. 6 saatlik kesintisiz derin uyku, 10 saatlik aralıklı uykudan daha iyidir. Tüm mesele vücudunu dinlendirmektir. Böylelikle doğal süreçler, günlük uğraşlarının stresi ve güçlükleri nedeniyle zarar gören fiziksel yapını doğal sağlıklı durumuna gelecek şekilde onarıp yenileyebilir. Bilgelerin alışkanlıklarının çoğu kaliteli dinlenmenin çok uyumaktan daha önemli olduğunu anlaması gerektiği prensibine dayanır. Örneğin Yogi Raman akşam 8'den sonra asla bir şeyler yemezdi. Yemek yemenin tetiklediği sindirim etkinliğinin uyku kalitesine düşürdüğünü söylemişti. Bir başka örnekte bilgelerin uyumaya gitmeden önce alplerinin yumuşak sesiyle meditasyon yapma alışkanlıklarıydı. Bunun ardındaki neden nedir? Sana şunu sorayım John. Her gece uyumadan önce ne yaparsın? Jenny ile birlikte haberleri izlerim. Tanıdığım çoğu kimse gibi. Ben de öyle düşünmüştüm diye yanıtladı Julian. Gözlerinde gizemli bir pırıltıyla. Anlayamadım. Uyumadan önce biraz haber izlemekte ne kötülük var? Uyumadan önceki 10 dakikayla uyandıktan sonraki 10 dakikalık sürenin bilinçaltın üzerinde büyük etkisi vardır. En ilham verici ve huzurlu düşünceler zihnine bu süreler içinde programlanır. Zihnimi bir bilgisayar yaptın. Bu çok da yerinde bir bakış açısı. İçine ne koyarsan onu bulursun. Daha da önemlisi programcı sadece sensin. İçeri girecek düşünceleri seçerek dışarıya ne çıkacağını da kesin biçimde belirlersin. Bu nedenle uyumadan önce haberleri izleme veya birileriyle tartışma, hatta günün olaylarını bile zihninden geçirme. Rahatla, istersen bir fincan bitki çayı iç. Sakin bir klasik müzik dinle, kendini zengin ve yenileyici derin bir uykuya dalmaya hazırla. Anladım. Ne kadar iyi uyursam o kadar az uykuyla yetinebilirim. Kesinlikle. Bir de 21 kadim kuralını hatırla. Bir şeyi art arda 21 gün tekrarlarsan bu bir alışkanlık olarak yerleşir. Bu nedenle erken kalkma rutinine 3 hafta kadar vazgeçmeden bağlı kal. Çünkü başta oldukça rahatsız edici gelebilir. Sonra yaşamın bir parçası olacak. Kısa süre içinde sabah 5.30'da hatta 5'te muhteşem yeni bir günün görkeminin keyfini çıkarmak üzere kolayca kalkabileceksin. Tamam. Diyelim ki her gün 5.30'da kalkıyorum. Ne yapacağım? Soruların düşündüğünü gösteriyor dostum. Bunu takdir ediyorum. Bir kez kalktıktan sonra yapabileceğin çok şey var. Aklında tutman gereken temel ilke güne iyi başlamaktır. Söylediğim gibi uyandıktan sonraki ilk 10 dakika içinde düşündüklerinin ve yaptıklarının günün geri kalanı üzerinde belirgin etkileri vardır. Ciddi misin? Kesinlikle. Olumlu şeyler düşün. Tüm sahip oldukların için şükret. Şükran listen üzerinde çalış, biraz güzel müzik dinle, güneşin doğuşunu izle, hatta belki doğal bir çevrede kısa bir yürüyüş bile yapabilirsin istersen. Aslında bilgeler sabahın erken saatlerinde uçuşan mutluluk özlerini içlerine çekmek için içlerinden gelse de gelmese de gülerlerdi. Julian, açık fikirli olmak için çabalıyorum ve sanırım bir acemi için bunu yaptığımı sen de kabul ediyorsundur. Ama bu kulağa gerçekten tuhaf geliyor. Himalayalarda yaşayan bir bilge grubu için bile. Ama değil. 4 yaşındaki bir çocuğun günde kaç kez güldüğünü tahmin et. Kim bilir? Ben biliyorum. 300 kez. Şimdi toplumumuzdaki ortalama bir yetişkinin bir gün boyunca kaç kez güldüğünü tahmin et. 50 diye şansımı denedim. Şunu 15 yap dedi Julian memnun bir halde gülümseyerek. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Gülmek ruhun ilacıdır. İçinden gelmiyorsa bile bir aynaya bak ve birkaç dakika gül. Kendini harika hissetmekten alıkoyamayacaksın. William James, mutlu olduğumuz için gülmeyiz, güldüğümüz için mutluyuzdur demiş. Bu nedenle güne keyifli bir adımla başla. Gül, neşelen ve tüm sahip oldukların için şükret. Göreceksin, her gün güzel armağanlar getirecek. Olumlu ilişkiler için güne nasıl başlıyorsun? Aslında gülün kalbinden taze sıkılmış meyve suyuna kadar her şeyi içeren oldukça gelişmiş bir sabah rutini yarattım. Ancak seninle paylaşmayı özellikle istediğim bir strateji var. Kulağa mühimmiş gibi geliyor. Öyle. Sabah kalktıktan hemen sonra sessizlik sığınağına git, sakince otur ve odaklan. Sonra kendine şu soruyu sor. Eğer bugün benim son günüm olsaydı ne yapardım? Burada anahtar bu sorunun gerçek anlamını yakalamaktır. Zihninde yapacağın her şeyin, arayacağın insanların ve keyif aldığın anların listesini yap. Bu şeyleri büyük bir enerjiyle yaptığını canlandır. Ailene ve arkadaşlarına nasıl davranacağını hayal et. Hatta bu gezegendeki son günün olsaydı, sana tamamen yabancı olan kişilere nasıl davranacağını da kafanda canlandır. Sana daha önce söylediğim gibi, her gününü son gününmüş gibi yaşadığında yaşamın sihirli bir hale dönüşür. Beni de ışık saçan yaşam ritüellerinin yedincisine getirir. Müzik ritüeli. Buna bayılacağımı hissediyorum dedim. Eminim öyle olacak. Bilgeler yaptıkları müziği seviyorlardı. Tıpkı güneş gibi o da spiritüel bir destek sağlıyordu. Müzik onları güldürüyor, dans ettiriyor ve şarkı söylemeye yetiyordu. Senin için de aynı etkiyi gösterecektir. Asla müziğin gücünü unutma. Her gün müzikle bir miktar zaman geçir. Bu işe giderken arabada yumuşak bir müzik dinlemek bile olabilir. Kendini üzgün veya yorgun hissettiğinde biraz müzik dinle. Bu benim bildiğim en iyi motive edici eylemlerden biri. Senin dışında diye bağırdım içten bir şekilde. Sadece seni dinlemek bile kendimi harika hissetmeme yetiyor. Gerçek anlamda değişmişsin Celine. Hem de sadece dış görünüşünle değil. Eski sinikliğin gitmiş, eski negatifliğin kaybolmuş. Eski saldırganlığın yok olmuş. Gerçekten kendinle barışık gibisin. Bu gece bu halini görmek beni gerçekten duygulandırdı. Hey, daha fazlası da var diye bağırdı Julian, tek yumruğunu havaya kaldırarak. Hadi devam edelim. Başka türlüsünü düşünemezdim zaten. Tamam, 8. ritüel sözcükleri tekrarlama ritüeli. Bilgeler sabah, öğle ve akşam tekrarladıkları bir dizi mantraya sahipti ve bana bu uygulamanın onları hedeflerine odaklı, güçlü ve mutlu kılmada son derece etkili olduğunu söylerlerdi. Mantra nedir diye sordum. Mantra, pozitif bir etki yaratmak amacıyla birbirine eklenmiş kelimelerin oluşturduğu bir diziden başka bir şey değil. Sanskritçe'de man, zihin ve tra, özgürleştirici anlamına gelir. Dolayısıyla mantra, zihni özgürleştirmek için kullanılan bir cümledir. Ve inan bana John, mantralar bu amaca çok güçlü bir şekilde ulaşır. Sen günlük rutininde mantraları kullanıyor musun? Tabii ki. Onlar nereye gidersem gideyim, benim sadık yoldaşlarımdır. İster otobüste, ister kütüphaneye giderken, isterse bir parkta oturmuş insanları seyrederken, dünyamdaki iyi şeyleri mantralar yoluyla sürekli olarak teyit ederim. Yani mantralar söylenen sözler midir? Öyle olmaları gerekmez. Yazılı tekrarlamalar da çok etkilidir. Fakat bir mantrayı sesli tekrarlamanın ruhum üzerinde harika bir etkisi olduğunu keşfettim. Motive olmam gerektiği zaman içimden şu cümleyi 2-300 kere tekrar ederim. Motivasyonum yüksek, disiplinliyim ve enerji doluyum. Ulaştığım en yüksek kendine güven duygusunu korumak için güçlüyüm, becerikliyim ve huzurluyum cümlelerini tekrarlarım. Hatta genç ve yaşam dolu kalmamı sağlayan mantraları da kullanırım diye itirafta bulundu Celine. Bir mantra seni nasıl genç tutabilir? Kelimeler zihni çarpıcı biçimde etkiler. İster sözlü, isterse yazılı olsunlar, güçlü etkilere sahiptirler. Başka insanlara söylediklerin önemlidir, ancak kendine söylediklerin daha da önemlidir. Kendi kendine konuşma. Kesinlikle. Sen bütün gün üzerinde düşündüğün şeysin. Ayrıca bütün gün kendine söylediğin şeysin. Kendine yaşlı ve yorgun olduğunu söylersen, bu mantra sende dış gerçeklik olarak ortaya çıkacaktır. Güçsüz olduğunu ve etrafına ilginin kaybolduğunu söylersen, bu da senin dünyanın doğası durumuna gelecektir. Fakat kendine sağlıklı, dinamik ve son derece yaşam dolu olduğunu söylersen, yaşamın dönüşüm geçirecektir. Gördüğün gibi, kendine söylediğin sözler senin imgeni etkiler ve imgen gerçekleştirdiğin eylemleri belirler. Örneğin, imgen değerli herhangi bir şey yapma güveni kaybolmuş bir kişi ise sadece bu özellikle paralel olan eylemleri gerçekleştirebilirsin. Öte yandan imgen korkusuz ve ışık saçan bir kişininki gibi ise yine tüm eylemlerin bu özellikle paralel olacaktır. Kendi imgen senin gelecekte yapacaklarının kehanetini içinde taşır. Nasıl yani? bir şey yapma becerin olmadığını düşünürsen, örneğin mükemmel bir partner bulmak veya stressiz bir yaşam sürmek gibi, inançların senin kendine bakışını etkiler. Buna karşılık imgen mükemmel bir partner bulmak ya da kendine huzurlu bir yaşam biçimi yaratmak için adımlar atmanı da engelleyecektir. Gerçekten bu yönde gösterdiğin çabaları sabote edecektir. Neden böyle oluyor? Nedeni basit. Kendine bakışın olayların yöneticisidir. Asla onunla tutarlı olmayan bir eylemde bulunmana izin vermez. Güzel olan, yaşamında seni geliştirmeyen diğer her şeyi değiştirebildiğin gibi kendine bakışını da değiştirebilirsin. Mantralar bu amacı gerçekleştirmenin mükemmel bir yoludur. İç dünyamı değiştirdiğim zaman da dış dünyamı da değiştirmiş olurum, dedim ödevini anlamış bir edayla. Vay canına, ne kadar da çabuk öğreniyorsun, dedi Julian ve baş parmağını havaya kaldırarak önceki yaşamında başarılı bir avukatken çok yaptığı bir jesti tekrarladı. Bu da bizi yumuşak inişle ışık saçan yaşamın 9. ritüeline getiriyor. Ahenkli karakter ritüeli. Bu biraz önce konuştuğumuz imge kavramının bir yan dalı. Basitçe ortaya koyarsam bu ritüel karakterini inşa etmek için her gün giderek artan bir şekilde kendini geliştirmeni gerektirir. Karakterini güçlendirmen kendini görme biçimini ve gerçekleştirdiğin eylemleri etkiler. Yaptıkların alışkanlıklarını oluşturmak için bir araya gelir ve bu önemlidir. Çünkü alışkanlıkların seni kaderine yöneltir. Belki de Yogi Raman, bir düşünce ekersin, bir eylem biçersin. Bir eylem ekersin, alışkanlık biçersin. Bir alışkanlık ekersin, karakter biçersin. Bir karakter ekersin, kaderini biçersin derken bunu en iyi şekilde formüle etmişti. Karakterimi inşa etmek için ne tip şeyler yapmalıyım? Erdemlerini geliştiren her şey. Sen bana erdemlerin ne olduğunu sormadan önce bu kavramı açıklamama izin ver. Himalayalardaki bilge, erdemli bir yaşamın anlamlı bir yaşam olduğuna kuvvetle inanırdı. Buna bağlı olarak tüm eylemlerini ebedi prensiplerine dayanarak yönetirdi. Fakat onların yaşamlarını amaçlarının yönettiğini söylediğini hatırlıyorum. Evet, aslında öyle. Ama yaşamın çağrısı bu prensiplerle uyumlu bir şekilde yaşamayı içerir. Onların atalarının binlerce yıldır kalpten inandıkları prensiplerdir bunlar. Bu prensipler nedir Julian diye sordum. Bunlar basitçe ifade edilebilir. Üretkenlik, şefkat, tevazu, sabır, dürüstlük ve cesaret. Tüm eylemlerin bu prensiplerle uyumlu ve tutarlı olduğunda derin bir iç huzur ve ahenk hissedersin. Bu şekilde yaşamak seni kaçınılmaz olarak spiritüel başarıya taşır. Doğa ve evren yasalarıyla uyumlu davranışlarda bulunursun. Bu başka bir boyutun, örneğin daha yüksek bir gücün enerjisinden faydalanmaya başladığın zamandır. Aynı zamanda bu, sıradanlıktan olağanüstülüğünün dünyasına geçtiğin ve varoluşunun kutsallığını duyumsamaya başladığın zamandır. Yaşam boyu aydınlanmaya doğru ilk adımdır. Bu dönemimi yaşadın mı diye sordum. Yaşadım ve yine yaşayacağımı biliyorum. Doğru şeyleri yap, gerçek karakterinle uyumlu biçimde yaşa. Dürüst davran, kalbin seni yönlendirsin.